Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba, teşekkür ediyorum.
Evet, yine önemli gündem başlıklarıyla bu hafta da birlikteyiz hocam. İlk olarak dünyanın merakla takip ettiği ABD-İran geriliminde gelinen son nokta, son aşama, bu konuyu konuşalım müsaadenizle. Evet, ABD İran'ı sürekli tehditlerle sıkıştırıyor. Gemileri gönderdim, sonucu kötü olur, şöyle böyle diyerek müzakere masasına oturtmayı başardı. Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin de katkılarıyla daha önce İstanbul'da müzakerelerin olacağı söyleniyordu. Ama İran dedi ki en son Maskat'ta, Umman'da müzakereler devam ederken bir saldırı olmuştu. Burada kesildi, buradan devam etsin diye İran'ın bir talebi olmuştu. Bu ABD tarafından da kabul gördü ve bu hafta bu görüşmelerin ilki gerçekleşti. İkincisi ne zaman gerçekleşecek, nasıl olacak merakla bekleniyor. Ama Trump şunu söylüyor, müzakerelerden umutluyum diyor. Ne olacağını hep beraber görelim diyor. Tabii İran'ın farklı talepleri var. ABD'nin farklı talepleri var bu görüşmelerde. Muskat'taki, Umman'daki bu ilk başlayan görüşmelerin neticesi ya da ilerleyen günlerde ikincisinin boyutu ne olur? ABD-İran gerilimi bir sıcak çatışmaya dönüşmeden çözülür mü? Buradan başlayalım hocam, buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin çerçevesi 3 ana başlık altında. Birisi nükleer konusu, diğeri bu vekil güçler dediğimiz İran'ın işte Irak'ta, Lübnan'da, Yemen'de Husilere verdiği destek vesaire, bunlarla olan bağının kesmesi konusu. Diğeri ise bu balistik füzeler konusu. İran baştan şunu söylüyor, ben diyor balistik füzelerle bu diğer vekil güçler konusunu masaya yatırmam diyor. Yani biz sadece nükleer konusunda konuşabiliriz diyor. Amerika ise bir taraftan havuç ve sopa politikası güdüyor. Yani masaya oturtup istediğini almaya çalışırken diğer taraftan da işte dünyanın en büyük silahlı gücü olan gemileri körfeze yiyerek tehditte bulunuyor. Aslında Trump tüccar mantığıyla hareket eden, ölümü gösterir, sıtmaya razı eden bir mantıkla bir siyaset örgüsü oluşturmaya çalışıyor. Ve Orta Doğu'da da böyle büyük silahlı çatışmaların çıkmasını genel olarak istemiyor. Fakat diğer taraftan Siyonist lobi ise bir şekilde ya Amerika'nın İran'ı vurmasını veyahut da İsrail'in vurması için önünü açması gibi konularda sürekli Trump'a baskı yapıyorlar. Bu Epstein dosyalarının da etkisi, demokrasinin kılıcı gibi Trump üzerinde sürekli dolaştırıldığı bir gerçek. Şimdi konu ne aşamada derseniz, bu nükleer müzakereler sırasında İran'ın uranyum zenginleştirmesini bir süreliğine durdurması veyahut da işte İran'ın saldırıya uğramaması karşılığında bu nükleer programından bir süre taviz vermesi beklenebilir. Ama öbür taraftan İran'a karşı yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık İran'ın elindeki o balistik füzelerle Körfez bölgesindeki bütün üslerini vurabileceğini söylemesi, Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini ifade etmesi ki bölgesel bir savaşın fitilini yakılması demektir. Amerika böyle bir şeyi asla istemiyor. Yani Amerika işin usuletle ve suhuletle çözülüp ama Amerika'nın ve İsrail'in lehine de bir alan açılması buradaki beklenti. Dolayısıyla bu hamur çok su kaldırır. Siyonist lobi Trump'a sürekli baskı yapıyor. Hadi vur, gir gibisinden. Trump ise bir taraftan Amerika'daki bu İsrail Siyonist lobisini ikna etmeye çalışırken diğer taraftan da İran'dan istediğini en maksimize edip almaya çalışan bir tavır sergiliyor. Zaman içerisinde iplerin kopmadan bu müzakere sürecinin devam etmesi, İran'ın bir bütün halde kalması Türkiye'nin en çok istediği bir durumdur. Çünkü İran'ın kadim halkları bizim kardeşlerimizdir. İran'ın yarısına yakını Türktür zaten. Evet. Dolayısıyla bu müzakere süreçlerinin önümüzdeki dönemde bir silahlı çatışmaya dönüşmeden belli bir noktada çözüme kavuşması Türkiye'nin en büyük temennisi ve dileğidir. Bekleyip göreceğiz.
Evet, bu İran görüşmelerinin de tabii ön planda olduğu Trump-Netanyahu görüşmesi var Beyaz Saray'da. Uzun bir görüşme oldu. Fakat bir açıklama yapılmadı. Netanyahu'nun baskısı sonuç vermedi denilebilir. Çünkü Trump'ın kararlı duruşu, siz de ifade ettiniz, dikkat çekiciydi. Bu görüşmede tabii Gazze ve Batı Şeria'nın ihakı konuları da muhakkak gündeme gelmiştir. Trump'ın bu konuda da yine farklı bir duruş sergilediğini söyleyebiliriz. Batı Şeria'nın ihakı konusunda neler söylersiniz
şimdi
hocam?
Trump'ın iş başına gelmesi, ikinci defa koltuğa oturmasından bu yana Netanyahu'nun yedinci ziyareti.
Evet.
Yani insan akrabasına bu kadar sık gitmez bu kadar süre içerisinde. Demek ki bir konuları halledemiyorlar ki tekrar tekrar görüşme ve müzakere etme gereği duyuluyor. Onu bu şekilde düşünelim. İkincisi, protokol kapısından değil arka kapıdan aldılar Netanyahu bu defa. Ve artık Netanyahu eskiden olduğu gibi istediğini yaptırabilecek güce de sahip olmadığını, her gidişinde biraz daha düşük protokol seviyesiyle karşılanmasından biliyoruz bunu. Olayın bir bu boyutu var. Diğer taraftan ise İsrail öyle bir devlet ki her an bir yerlere sarkan, saldıran bir yapıya sahiptir. Evet. Konjonktürel olarak, yani diyelim ki Esed rejimi devrilmiştir, o an Suriye'yi bombalıyor. Veyahut da işte Hizbullah'ın bir şeyini bahane edip Lübnan'ı bombalıyor. Hiç olmadı diyelim ki gidiyor Yemen'e bombalıyor. Yani sürekli olarak konjonktürün izin verdiği ölçüde bir yerlere saldıran bir yapısı vardır. Şu anda Gazze'de geçici de olsa bir ateşkesin olması, işte birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilmek konusunun gündemde olması durumunda hemen ağırlığını Batı Şeria'ya kaydırdı. Yani Batı Şeria'nın El Halil şehri, ki Kudüs'ten sonra o bölgedeki en kutsal şehirdir. Hazreti İbrahim'den tutun da Yakup peygambere, birçok peygamberlerin kabrinin, eşlerinin, çocuklarının kabrinin olduğu bir kutsal mabettir. Yaklaşık 20-30 kilometre Kudüs'ün güney batısında bir şehirdir El Halil şehri. Şimdi orayı ilhak etmenin
derdinde.
Batı Şeria'da öyle bir politika izliyor ki sürekli olarak en verimli tarım alanlarını, su kaynaklarını bir şekilde kamulaştırıp oraya Yahudi yerleşimcileri, hatta işgalcileri, teröristleri iskan ediyor ve o bölgenin insanını kendi evinden, ocağından atıyor. Ve öyle bir noktaya geldi ki 500 bini aşmış durumda şu anda Batı Şeria'daki Yahudi işgalcilerin iskan edilmesi. Ve orayı, yani kağıt üzerinde ilhak etmeden bile, yani oradaki Filistin varlığını bir şekilde yok ederek fiili işgal ve ilhakı gerçekleştirmek istiyor. Ve şu anda ağırlığını Batı Şeria bölgesine verdi. Batı Şeria'da bakın Nablus, Ramallah, El Halil, Cenin gibi çok önemli şehirlerin olduğu yerlerdir. Yani Gazze'ye göre birkaç kat daha geniş bir alan kaplıyor. Ve İsrail şu anda zulmünü, işgal ve ilhak gücünü Batı Şeria'ya doğru kaydırdı. Hadi 7 Ekim olaylarını bahane ediyordu Gazze'de. Batı Şeria'da neyi bahane ediyor? Hiçbir şey. Dolayısıyla bu İsrail'in genetik kodlarında olan bir şeydir. Güç ve caydırıcılık olmadan İsrail buna devam edecektir. Şu anda Türkiye'nin şöyle bir tezi var. Komşu ülkeler Irak ve Suriye'nin yanına Ürdün ve Lübnan'ı da alarak bölgesel bir ittifak kurup İsrail'in yaptığı her hareketin, yani Lübnan'ı mı bombaladı, başka bir bölgeye mi sarktı, bunun İsrail'e ekonomik, askeri, siyasi bir takım faturasının çıkarılması lazım ki İsrail bir daha buna cesaret edememeli. Yani direkt bomba atamıyorsun, savaş yapamıyorsun,
çok kınamak olsa da işe yaramıyor.
Evet. Evet. Dolayısıyla onun canını yakacak. Yani ona bir fatura çıkarmamız gerekiyor. Yani İsrail'in bir yere bomba attığında, bir yeri işgal ettiğine ona öyle bir fatura çıkmalı ki bir daha böyle bir şey yapmaya cüret edememeli. Ama bugüne kadar yaptığı her şey yanına kar kaldı. Yani Gazze'yi yerle bir ediyor ve Katar, Türkiye başta olmak üzere bütün dünya ülkeleri, Müslüman ülkeler oraya yardım gönderir. Gönderilen yardımı bile içeri sokmuyor. Evet. Halbuki normal şartlarda Almanya'ya yapılan neyse İsrail'e de aynısının olması lazımdı. Almanya'ya dediler ki sen Yahudilere soykırım uyguladın ve hala Almanya tazminat ödüyor. Aslında normalde uluslararası adil bir dünya olmuş olsa öyle bir mahkeme kurulur. İsrail o Gazze'yi A'dan Z'ye kendisi tekrar kendi cebinde imar eder, iskan eder ve o insanlara da aldığı her cana karşılık devasa tazminatlar ödermesi evet lazım. Olması gereken budur ama siz hala o insanlara en temel insan yardımların sınırdan girmesi konusunda İsrail'in inisiyatifini bekliyoruz ki böyle bir dünya düzeni olamaz, böyle bir dünya düzeni sürdürülemez ve sürdürülemeyeceğini de önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ve şu anda yeni bir dünya kuruluyor. Bazıları bunun farkında mıdır bilmiyoruz. Nasıl ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir dünya düzeni kuruldu. Sovyetler Birliği'nin dağılması, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra yeni bir kartlar karıldı. Şu anda da yine yeni bir düzen kuruluyor. Burada ya masadasınız ya da menüde olacaksınız. Türkiye'nin mücadelesi masada karar veri organlardan bir tanesi olarak olma mücadelesi yapıyor. Türkiye'nin yaptığı bu.
Peki hocam Gazze'ye de bir bakalım. İkinci aşamaya geçildi ama sonuç olarak şu ana kadar somut bir şey yok. Evet Refah kapısı kısmi olarak yaya geçişlerine açıldı. Günde işte 50 kişinin zannedersem girmesi çıkması gerekiyordu ama 150 kişi miydi hocam? Evet. Zannedersem o şekildeydi.
150
ama
kişi çıkıyor, 50 kişi girebiliyor.
Girebiliyor ama onu da yapmıyor. Yani bu rakamlara da riayet etmiyor terör devleti İsrail maalesef. Yaralı ve hastalar hala çıkış yapmayı ya da işte çıkanlar giriş yapmayı bekliyor ama İsrail öyle bir uygulama yapıyor ki insanlar içeri girmeye de çıkmaya da artık cesaret edemiyor. Çünkü çok sıkı denetimler uyguluyor maalesef terör devleti. Bir taraftan da Hamas bir açıklama yaptı. Garantör ülkelerden ya da anlaşmada imzası olan ülkelerden İsrail'e müdahale etmesini ya da bu konuda işte yardımların girişi noktasında Refah sınır kapısının tam olarak açılması konusunda talepte bulundu, yardımda bulundu ama şu ana kadar somut bir adım atılabilmiş değil. Gazze'de açlık, kış şartlarında soğuk, maalesef bu olumsuzluklar devam ediyor.
Şimdi benim şöyle bir geniş perspektifli bir düşüncem var. Yani Amerika'daki o MAGA hareketinin yükselmesi ve oradaki düşünürler Siyonistlere karşı en az işte Türkiye'de bu işi ilk başlatan rahmetli Erbakan ve Milli Görüş Hareketi'ydi. En az onlar kadar bu Siyonistlere tavır koyan bir tepki yükselmesi söz konusu Amerika'da. Şayet bu Amerika'daki bilinçlenme belli bir noktaya gelip de bu Siyonistlerin kendileri üzerine bir kambur olduğunu görüp Amerika kayıtsız şartsız bu İsrail'i ve Siyonist lobiyi desteklemekten vazgeçtiği an bu birinci kırılma noktası olur. İkincisi de bölge ülkeleri kendi aralarındaki ufak tefek ihtilafları bırakıp İsrail'i ortak bir tehdit olarak görüp bir arada sadece bir arada geldik olduklarını gösteren bir deklarasyon yayınlamış olsalar bile İsrail'in bu kadar pervasız hareket etmesinin önüne geçilir. Yani birincisi bu. Hı hı. Yani Batı'nın ve Amerika'nın kayıtsız şartsız İsrail olan desteğinin bir şekilde kırılması, engellenmesi, bölge ülkelerinde birlik ve beraberlik içerisinde olması, bir tek kurşun patlatmadan bile İsrail'in bu pervasızlığın büyük ölçüde hı hı önüne geçilmesini sağlar. Şimdi Batı'daki bu hadise yavaş ve derinden gelişiyor. Fakat bizim bölge ülkeleri olarak yani Suudi Arabistan'ın Yemen'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, diyelim ki İran'ın Irak'la, yani Libya'nın diyelim ki Mısır'la aralarında bir takım problemler olabilir. Fakat İsrail tehdidi karşısında bunun çok küçük detay olduğunu görüp artık bu lokal, yerel, bölgesel problemleri bir şekilde askıya alıp dondurup ortak tehdit İsrail karşısında bir ve beraber olduklarını, safları sık tuttuklarına dair bir deklarasyon yayınladıklarında bile Gazze olaylarında ve bütün İsrail'in çevresine yapmış olduğu bütün baskıların büyük ölçüde azaldığını görüyoruz. Yani çözüm evet. aslında basittir. Yoksa biz işte Gazze'den şu kadar insan çıktı, bu kadar insan girdi, bunun hesabını yaptığımız zaman sadece zulmün şiddetinin işte hafiflediği mi veyahut da daha da mı şiddetleşti onu görüşmeye çalışırız. Sadece Gazze ile ilgili bir misalle bu konuyu nihayet erdirelim. Yani şöyle bir düşünelim, ailemizden, şahsımızdan herhangi birisi hafif bir yara aldı diyelim. Hemen ne yapıyoruz? Hastaneye koşturuyoruz değil mi? Hastanede basit bir tedaviyle iyileşebiliyor. Fakat Gazze öyle bir yer ki çok basit bir yaralanmadan veyahut da hastaneye gitse bir tıbbi tedavi alsa iyileşebilecek evet. durumdaki bir kişi o tıbbi yardımı almadığı için o kanamalı yaralanma veyahut da hastalık sürekli olarak ilerliyor. İkinci bir boyutu da yeterli olarak beslenemediği için, gıda alamadığı için, mesken olarak bu soğukta
çadırlarda,
yani, çadırlarda evet. sağlık ve sıhhi şartları düzgün olmadığı için bu insan yoktan yere, yani diyelim ki normal şartlarda tedavi olabilecek, iyileşebilecek binlerce, on binlerce insanın sadece füzelerle, tanklarla, kurşunlarla değil, çok basit yaralanmalar ve hastalıklar yüzünden de can verdiğini, ki biz buna yavaş ölüm diyoruz. Yani Gazze şu anda İsrail saldırılarından daha öte İsrail ablukası neticesinde yavaş ölüme maruz kalan ve bütün dünyanın gözü önünde de bunun yaşandığı bir maalesef dramatik bir sahne.
Maalesef hocam. Evet. Devam edelim Suriye'deki gelişmelerle. ABD ordusu yaklaşık 10 yıldır konuşlandığı Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesiştiği noktada bulunan stratejik Tenef üssünden çekildi hocam. Ve Suriye Savunma Bakanlığı da bu üssün kontrolünü ele geçirdi. Artık oraya konuşlandı. Bu gelişmeyi değerlendirelim. Hem de Milli Savunma Bakanlığı da mutabakatın uygulanmasını yakından takip ediyoruz açıklamasını yaptı. 30 Ocak'ta bir mutabakat yapılmıştı SDG ile Suriye hükümeti arasında. Bunun yansımaları ve sahadaki uygulamaları da takip ediliyor. Bu gelişmeleri değerlendirelim. Buyurun.
Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dünya düzenine baktığımızda Afrika'da, Latin Amerika'da, bizim coğrafyamızda, yani meydana gelen darbelerin, suikastlerin kahir ekseriyetinin şöyle bir örtüsünü kaldırdığımızda CIA, Amerika, Mossad, İsrail, bunlar çıkıyor. Yani terör örgütlerini kuranlar da bunlar, darbeleri yaptıran da bunlar. Dünyadaki kaosu, kargaşayı teşvik edip arkasından korkudan silahlanması gerektiğine inandırılıp silah satanlar da yine bunlar. Fakat Amerika Trump'la birlikte bir konsept değişikliğine gitti. Dedi ki artık biz özellikle Orta Doğu coğrafyasında silahlı terör gruplarıyla değil, mevcut resmi devletlerle iş götüreceğiz dedi. Hı hı. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Artık Suriye'de, Irak'ta ve diğer bölge ülkelerinde PKK üzerinden, YPG, SDG üzerinden, işte DAEŞ üzerinden değil de Suriye'nin resmi hükümeti, Ahmet Şara hükümeti üzerinden iş yapacağız dedi. Ne yaptı? Mesela Türkiye Chevron'la anlaşma yaptı. Suriye'nin münhasır ekonomik bölgesi olan Akdeniz kıyısında petrol arama izni. Yani diyor ki Amerika artık ben büyük dev projelerle ilgileneceğim. Bu altyapı hizmetlerinde enerji ve benzeri. Bunu da Türkiye gibi müttefiklerimle, bu ülkenin devlet başkanıyla yapıp büyük işlerle uğraşacağım. Dolayısıyla bu PKK'lıların da kendini kazıkladığını hissetti. Şöyle ki 100 bin kişilik askerimiz var dedi SDG'liler. Baktılar ki yani yıllarca Amerika'dan maaş almışlar, bu kadar asker vardı. Ortada böyle bir askerin olmadığı ortaya çıktı. Ve yıllık 2,5 milyar dolar civarında petrol ve doğalgaz gelirlerini ve Amerika'dan aldıkları paraları ne yaptıkları hiç kimse bilmiyor. Sadece yapılan tek icraat yerin altına yüzlerce kilometre tünel yapmışlar. Yani en çok mesela bu YPG'nin merkezi olan Ayn el-Arab, yani kendilerinin Kobani dedikleri bölgede bile insanlar çok perişan durumdaydı ve hemen oraya insani yardım tırları gitti. Yani siz merkeziniz olan bir yerde bile imar, iskan, bayındırlık faaliyetleri yapmamışsınız. İnsanlar refahına yönelik hiçbir şey yapmamışsınız. Sadece köstebek gibi yerin altına tüneller kazmışsınız. Yani Amerika'daki aklı başında politikacılar da gördüler ki bunlarla bir yere gidilemeyeceğini. Evet. Ve artık dediler ki size yol veriyoruz. Ve Amerikan desteği ortadan kalkınca dımdızlak kaldılar. Şu anda kaçacak delik arıyorlar. Ve
şimdi Irak'a geçtikleri Irak'ta, söyleniyor.
Sincar, evet, bölgesindeki bu Musul ile Tel Afer bölgesi arasında Suriye'nin kuzeydoğu sınırına yakın bir bölge. Yani şu anda Kandil ve Sincar bölgesi Irak'ta iki çıban başı olarak duruyor. Zaten Sayın Dışişleri Bakanı da ifadesi, yani Suriye ile bu iş bitmeyecek, bu işin Irak ayağı ve ilk başta da Sincar olacak diye de beyanatı vardır. Hı hı. Ve önümüzdeki aylarda yani artık Suriye meselesi tamamen, yani şu anda devir teslimler var, silah bırakmalar var, yani bu Suriye Milli Ordusu'nun oradaki bir takım stratejik noktaları devralması, sınır kapıları, enerji tesisleri, tünellerin imhası vesaire, bu işler belli bir zaman içeriyor. Bunlar tamamlandıktan sonra muhtemelen Irak'taki PKK üzerine de gidilecektir diye tahmin ediyorum.
Peki Irak'ta bu kadar kolay olacak mı? Şöyle, önümüzdeki dönemde bir seçim var Irak'ta. Evet. Maliki'nin gelme ihtimali var. Eski Irak Başbakanı Sudani döneminde Türkiye-Irak ilişkileri rayına girmişti. Gayet güzel ilerliyor. Fakat işte Maliki gelirse İşler tersine döner mi? Bizim için bir zor bir nokta olur mu Irak,
evet,
ayağı?
Maliki konusu bir soru işareti. Yani bir mezhepçi yaklaşımı olmuştu ilk döneminde. Evet. Ancak şunu da bilmemiz lazım. Bu Sincar ve Kandil yöresindeki PKK yapılanması aynı zamanda bölgesel Kürt yönetimi olan Barzani içinde bir tehdit oluşturuyor. Her ne kadar Suriye SDG'si veya YPG'si için böyle lehte bir takım açıklamalar bulunan Barzani'nin Irak PKK'sı için aynı işi yapacağını düşünmüyorum ben şahsen. Çünkü Suriye petrollerinden Talabani, Barzani, PKK pay alıyorlardı bunu dünya pazarına iletmekte. Ama şu anda Sincar bölgesinde merkezi Irak hükümetiyle Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi durumunda o ne olur? Öncelikle bu seçimlerin sonucunu beklememiz gerekiyor. Fakat PKK'nın son tahlilde Irak merkezi hükümetinin de bir tehdidi olduğunu, yani sizin kendinize ait kağıt üzerindeki toprak parçası, diyelim ki Kandil, bu İran sınırındaki Kandil, Suriye sınırındaki de Sincar bölgesine şu anda Irak ordusu giremiyor. Yani sizin ordunuzun giremediği, sizin denetleyemediğiniz, kontrol edemediğiniz bir yer
sizin midir?
Nasıl sizin oluyor veya siz o grupları nasıl desteklersiniz? Bu da Irak, Bağdat hükümeti açısından bir handikaptır diye düşünüyorum. Ama artık bu terör örgütlerinin dönemi bitti. Yani uyuşturucu, silah kaçakçılığı, bir takım insanlardan haraç toplama ki özellikle Batı ülkelerinde yapıyordu. Şimdi benim kişisel tahminim şu, Suriye'den çıkarılan PKK'lıların önemli bir kısmı Türkiye'ye gelemeyeceklerine göre bunlar Avrupa ülkelerine gideceklerdir. Yaptıkları tek şey de tehdit etmek, haraç toplamak, insanlar da işte silah zoruyla bir takım işler yapmak olduğu için bunlar Almanya başta olmak üzere Batı ülkelerinde bir takım yani yine tabiatlarını gereği işler yapmaya başladığında o zaman Avrupa anlayacak bunların başlarına bela olduğunu ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda sürekli bize karşı kışkırtmak için besleyip destekledikleri PKK'nın kendi başlarına nasıl çorap ördüğünü önümüzdeki dönemlerde görecekler.
Peki hocam. Devam edelim. Bu hafta iki önemli ziyaret vardı Ankara'ya. İlkinden başlayalım. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Ankara'yı ziyaret etti. Daha önce gelmesi bekleniyordu ama biraz uzun sürdü gelişi. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyine başkanlık etti her iki lider de. Tabii masada önemli konular vardı. Silahsızlandırılması gereken adalar meselesi. Yine Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon paylaşımı, yatakların paylaşımı vesaire. Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler bu ziyaretle birlikte yeni bir boyuta taşınır mı? Ki daha önce yine Mitsotakis'in ziyaretiyle yeni bir kapı, yeni bir pencere açılmıştı. İlişkilerde yeni bir sayfa açılmıştı. Şimdi Mitsotakis diyor ki işte komşu olmayı biz seçmiyoruz ama bir ittifak kurabiliriz diyor. Bu ittifak kurulur mu?
Şimdi olayın perde gerisine bakmamız gerekiyor. Bizim programımızın genel karakteristik özelliği budur. Şimdi Mitsotakis Türkiye'ye niye geldi sorusunun esas cevabını aramamız gerekiyor. Özellikle İsrail'in verdiği suflelerle Batı'dan da cüret alan Yunanistan sürekli olarak Türkiye'ye karşı gücünün çok fevkinde meydan okumalarda bulunuyor idi.
Evet.
Yani şimdi Türkiye'nin gücü, cesameti belli. Yunanistan'ın belli. Yani sizden 5 kat 10 kat daha güçlü askeri yapıya sahip olan bir ülkeye karşı meydan okuyorsanız mutlaka arkanızı bir yerlere dayıyor olmanız gerekir. İşte bu güç İsrail'di ki hala var. İsrail'in politikası düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesi. İkincisi de Avrupa Birliği Türkiye ile olan bir takım hesaplaşmasını tetikçi olarak Yunanistan'ı kullanıyor idi. Ancak bu son dönemlerde Amerika'nın NATO şemsiyesini Avrupa'nın üzerinden kaldırmasıyla birlikte Rusya'ya karşı dımdızlak ortada kalan Almanya, Fransa ve o deve dişi gibi Avrupa ülkeleri baktılar ki silahlı bir gücün oluşturulması bile yani şimdi bugün başlasalar bu yıllar alan bir süreçtir. Yani akşamdan sabaha siz savunma sanayinizi güçlendiremezsiniz. Bu nedenle NATO'nun Amerika'dan sonra en güçlü ikinci ortağı olan Türkiye'yi yanına almak için Yunanistan'a dediler ki aklını başını topla. Evet. Yani Türkiye ile dalaşmak yerine Türkiye ile ilişkilerini geliştir. Bu Avrupa Birliği açısından da bir kazanım olur. Yani bugüne kadar Türkiye'ye karşı sürekli fiştekleyen Avrupa ülkeleri tam tersine bu defa Yunanistan'a dediler ki Türkiye ile ilişkilerini düzeltmenin yollarını ara. Yani İsrail bildiğiniz gibi hala Yunanistan'a, Kıbrıs Rum kesimine eski politikasına devam. Yani aradaki husumeti arttırma politikası ama Avrupa Birliği Yunanistan'a aklına başına toplamasını, bizim Türkiye ile olan askeri işbirliğine ihtiyacımız var. Ortada bir ortak düşman Rusya var. Rusya'ya karşı savunmamızı güçlendirmemiz için Türkiye'yi yanımızda görmemiz gerekiyor. Bu nedenle de o Mitsotakis'i Ankara'ya gönderen irade aslında Brüksel'in iradesidir diye değerlendirmekte fayda var.
Evet hocam. Peki Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić de Ankara'daydı dün. Ve Balkanlardaki gelişmeler tabii ki ön planda. Zaman zaman Vučić'in Türkiye'ye yönelik açıklamaları olmuştu. Hatta dün konuşmasında da ifade etti. Benim bazı söylediklerime Sayın Cumhurbaşkanı kızıyor mealinde bir şeyler söyledi. Hı hı. Ve Türkiye'ye yönelik Sırbistan'ın ilgisini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ilgisini biliyoruz Vučić'in. Hatta 2 günlük bir ziyaret için davet etti ülkesine. Hı hı. Orada çok iyi karşılanacağınızı biliyorsunuz dedi. Yeni yatırımlardan örnekler verdi. Türkiye'nin Sırbistan'da olmasından son derece memnuniyet duyacağını ifade etti Vučić. Hem Türkiye-Sırbistan ilişkileri hem de Balkanlardaki yaşanan o sıkıntıların çözümünde Türkiye'nin barış konusundaki üstlendiği misyonu konuşalım hocam. Dün Vučić buna da dikkat çekti. Buyurun.
Şimdi Sırbistan Ortodoks Hristiyan bir ülke. Dolayısıyla Balkanlarda Sırbistan'ın doğal müttefiki Rusya'dır. Yani yüzyıllardan beri bu böyledir. Boşnakların İstanbul, Osmanlı ve Türkiye'dir. Mesela Hırvatlar Katolik olması nedeniyle de Almanya'yla ve Batı'yla, İtalya'yla ilişkiler daha iyidir. Şimdi Sırbistan ta 1. Kosova zaferi, biliyorsunuz 1. Murat zamanında Kosova fethedildikten sonra Sırbistan Osmanlı ilişkileri var. 2. Murat zamanında 2. Kosova ile birlikte Sırbistan'dan işte Mara Hatun'u zevce olarak alıyor ya, evlilik yoluyla ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Hı hı. Ve Osmanlı Sırp ilişkileri ta 2. Murat döneminden bu yana gelen bir durumdur. Ve Sırbistan'ın mutfak kültüründe, sözlü lügatında, sosyal hayatında yüzyıllarca Osmanlı hakimiyetinde kalmasının sebebiyle kültürel olarak bizden çok şey almışlardır Sırplar. Her ne kadar Ortodoks Hristiyan olmaları ve Rusya ile ilişkilerinin ve ittifakların olmasına rağmen hiçbir zamanda Türkiye ile ve ta Osmanlı zamanından beri ilişkileri koparmanın lehlerine, evet, olmadığını biliyor. Bu nedenle Vučić şeye göre, yani Bosna Sırp Cumhuriyeti vardır bir de Bosna Hersek'in içerisinde. O biraz daha böyle radikal, hı-hı, çıkışlar yaptığında Vučić diyor ki yani aklınızı başına toplayın. Buranın bir, yani mekanın bir sahibi var. Dolayısıyla Türkiye burada ayar çekmeye kalktığı zaman hepimiz zarar görürüz. Yani Vučić Türkiye'nin bölgedeki gücünü görüyor, hı-hı, ve dengeleri iyi hesap ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin hasmı olmanın veya dostu olmanın Sırbistan'a katacağı değerleri hesap ederek Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin dostane olmasının daima kendi lehine olduğunu düşünerek bu tür ziyaretini gerçekleştirdiğini değerlendirebiliriz.
Hocam, Ukrayna-Rusya mücadelesinde 5. yıldayız diyebiliriz artık. Ve Ukrayna'dan bir açıklama var. Savunma Bakanı Mihailo Fedorov, savaşın 2026'da sona erdirilmesinin hedeflendiğini açıklamış. Rusya'ya iletişimsiz bırakan asimetrik hamlelerin başladığını belirten bakan, Avrupa'ya füze kıtlığı ve hava savunma uyarısında bulunmuş. Kısaca bu konuyu da değerlendirelim. Yani, buyurun hocam.
Ukrayna savaşın ilk çıktığından beri barış yapmak istiyor.
Evet.
İşgal edilen topraklarından Rusya'nın çekilmesi karşılığında kayıtsız şartsız hemen barış masasına oturmak istiyor. Fakat irade artık Ukrayna'nın elinde değil. Mesela savaştan hemen birkaç ay sonra İstanbul'da toplanan barış müzakerelerinde masayı dağıtan İngiltere olmuştur. Fakat Ukrayna'nın burada bir iradesi söz konusu olmamıştır. Çünkü hani bir söz vardır, parayı veren emir de verir. Şu anda Ukrayna'ya para veren, silah veren,
evet,
Avrupa ve Batı olduğu için onlar ne derse o oluyor. Ben defalarca, yani 4 yıldır süren bu savaş içerisinde hep şunu söyledim. Yani Dinyeper Nehri aslında doğal sınırdır. Yani Dinyeper Nehri'nin doğusunda kalan kesim Rusça konuşurlar ve kendilerini kültürel olarak da Rusya'ya yakın görürler. Ama o Dinyeper'in batısında kalan Ukrayna ise kendini hep batılı görür ve Rusya'dan şöyle bir adım uzakta olmayı tercih eder. Zaten Rusya'nın işgal ettiği Kırım, Luhansk, Donbas bölgesi ise hemen sınırının yakında nüfusunun da önemli bir kısmının Rus kökenli olduğu bir coğrafyadır. Ve Rusya şu anda Ukrayna'nın %20-25 arası hem toprağını hem nüfusunu işgal etmiş ve resmen de ilhak etmiş durumdadır. Yani bunu Trump diyor ki kabul edelim, toprağın altının işletmesi bizim olsun, üstünün tapusu da Rusya'nın olsun, Avrupa'da bunun üstüne bir soğuk su içsin ve Ukrayna'da bu gerçeği kabullensin, savaş bitsin, herkes yoluna baksın. Trump'ın formülü bu. Fakat Avrupa ülkeleri diyor ki Rusya'ya biz bunu verirsek, elimizi versek kolumuzu kaptırırız. Dolayısıyla Rusya Ukrayna topraklarından çıksın istiyorlar. Hak, hukuk, adalet falan diyorlar ama burada güç konuşuyor. Rusya'yı da ayağını bastığı yerden tekrar kaldırmak öyle mümkün.
Rusya da diyor ki aldığım yerler benimdir.
Evet. Ondan sonra oturalım konuşalım.
Konuşalım diyor.
Evet, fakat yine iki tane şerh koyuyor. Diyor ki bu aldığım yerler benim olmak kaydıyla Ukrayna NATO'ya giremeyecek.
AB'ye girmeyecek.
Avrupa Birliği üyesi olmayacak ve Ukrayna'da NATO silahları konuşlanamayacak diye de şartlar koşuyor. Hmm. Bu nedenle de Ukrayna içinde yani tuttular bir Yahudi asıllı komedyeni algı operasyonlarıyla iş başına getirdiler. Ondan sonra birileri verdi coşkuyu, Rusya'ya karşı posta koydu. Nasıl ki Yunanistan şu an geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye posta koyuyordu. Hı hı. Bir takım cüretkar açıklamalar. Zelenski de aynı şeyi yaptı. En sonunda Rusya işgal etti. Peki ona o sufleyi verenler arkasında durmadılar. Dolayısıyla evet, gücünüz yoksa başkasının aklıyla, başkasının silahıyla, başkasının yönlendirmesiyle siz bir takım hamleler yaparsanız sonunuz Ukrayna gibi olur. Bunu da bütün ülkelerin ibretle görmesi ve takip etmesi lazımdır diye düşünüyorum.
Peki hocam, bugünlerde Almanya'da bir NATO tatbikatı var ve orada Türkiye'de 2000 askeriyle hem de askeri teçhizat araçlarıyla birlikte yer alıyor. Alman caddelerinde Türk bayraklı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar dolaşıyor. Almanlar merakla takip ediyor neler oluyor diye. Hatta işte Viyana kuşatmasından sonra Türkler tekrar Almanya'da ifadeleri kullanılıyor. Nasıl değerlendirdiniz siz o görüntüleri?
Şimdi tarihte çok enteresan yaşanan olaylardan bir tanesi de bu. Yani ikinci Viyana bozgunundan bu yana sürekli olarak Türkiye'yi nasıl ki biz eski nenelerimiz, dedelerimizi düşünelim. Yani bu Ortodoks Rus deseniz, bu İtalyan Katolik, bu Alman Protestan deseniz bizim nenemiz nedir? Gavurdur yani, Kürtlü evet, gavur. İşte onların da tersinden baktığımızda yani Müslüman demek, Türk yani Türk kelimesi bizim o gavurun tam karşısı. Yani Türk onlar için zalim, gaddar, onlara zulmeden, böyle dozer gibi ezip geçen insan figürüdür. Ve yani Türk'ten hem haz etmezler hem de korkarlar idi evet, yüzyıllar boyunca. Şimdi nasıl oldu da şu anda 2000 tane tankıyla, topuyla, üniformasıyla giden Türk askerine sempatiyle bakmaya başladılar. Şu andaki durum tam tersine. Evet. Çünkü Trump'ın işte bir taraftan Kanada'yı ve Grönland'ı ilhak etmek istemesi, diğer taraftan işte Avrupa liderlerini böyle aşağılayıcı ifadeler kullanması, ben olmasam siz hiçsiniz, Rusya karşısında hiçbir şey yapamazsınız gibisinden ve Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün bütçesini kalkınmaya, ekonomiye, refah toplumu oluşturmaya ayırmış ve savunmasında NATO'ya havale etmiş. NATO demek Amerika demekti. Amerika da şu anda diyor ki pamuk eller cebe, artık ben sizi korumayacağım. Hı hı. Bunun üzerine Amerika'dan sonra bölgede en güçlü silahlı güç kim? Türkiye.
Türkiye.
O halde birdenbire Türk askerinin ne kadar kahraman olduğu, Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar iyi olduğu, Türkiye'nin tarihi kültürel olarak kendilerine ne kadar yakın olduğu ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmanın her iki tarafa da ne kadar faydalar sağlayacağı konusunda demeçler gırla gitmeye başladı. Yani şu anda Yunanistan'ı bile dizginleyen irade evet, budur. Şu anda biz Suriye'de operasyon yaparken hiçbir Avrupa ülkesinden ciddi bir tepkinin çıkmamasının sebebi de odur. Yoksa Fransa'sından Almanya'sına, İsveç'inden Avusturya'sına önüne gelen gider dünya kamuoyunu ayağa kaldıracak beyanatlar verdi. Bakın SDG operasyonu yapılırken Avrupa'dan hiç ses çıkmadı. Sebep Rusya'dan korktukları için, Türkiye'yi yanında görmek istedikleri için yapılan şey bu. İşte Allah bu. Konjonktür gün oluyor. Yani hesap keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner diyor. İşte evet, gerçekten öyle oldu. Sürekli olarak Türkiye'nin açığını arayan, Türkiye'yi dünya kamuoyunda zor durumda düşürmek için elinden gelen her türlü gayreti sarf eden, DAEŞ'te bile işbirliği yapan Fransa, işte o çimento fabrikasını işletip o tünelleri yaptıran Fransa'nın bile artık Türk askerine sempatiyle bakıyor olması, işte bu hesap döner, keser döner, sap döner hesabının geldiği günleri yaşadığımızı görüyoruz. Onun için bir ülkenin bağımsızlığı sadece harita üzerinde işte şu kadar yüz ölçümü, şu kadar nüfusu var demek değildir. Eğer siz savunma sanayinizle kendi silahınızı üretemiyorsanız, kendi ekonominizle ayakta duramıyorsanız, yani başkasının verdiği parayla değil de mesela bugün Ürdün diye bir devlet var ama batıdan gelen para olmasa
ayakta kalamaz.
Dolayısıyla
İngiltere,
Amerika ne derse onu yapıyor. Bu nedenle bakın, ekonominiz kendinize ait değilse, savunma sanayiniz kendine ait değilse, yöneticileriniz sizden biri değilse, siz bağımsız
ya da ipi
değilsiniz.
başkasının elinde değilse
Bunu Tanzimat'tan beri yaşıyoruz maalesef. Türkiye ilk defa dizlerin üzerinde ayağa kalkmaya çalışıyor. İnşallah zaman bizim lehimize işliyor. Bir Türkiye rüzgarı esiyor Sayın Cumhurbaşkanı
dediği gibi.
Evet. Bu Türkiye rüzgarının daha da etkili bir şekilde bölgede bütün mazlumlara, mağdurlara bir şemsiye olması, bir sığınak olması duası ve temennisiyle bugünkü programımızda nihayet erdirelim.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, bu haftada Medeniyet Coğrafyamız programını noktalıyoruz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteydik. Her zaman olduğu gibi hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.